Ayrım 16. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 141. İkinci bölüm. Erken boşalmayı değerlendirme. Kapsamlı bir değerlendirme, değerlendirme oturumları, değerlendirmede yaşanan güçlükler. Kapsamlı bir değerlendirme. Kapsamlı ve doğru bir değerlendirme, medikal, psikososyal ve psikofizyolojik değerlendirmeleri içerir. Hem klinik görüşmelerin hem de ölçeklerin kullanıldığı psikososyal değerlendirmelerin ve değerlendirme sürecinin ortalama 3 oturum üzerinden yürütülmesini öneriyoruz. Klinik görüşmeler bağlamındaki deneyimler, anlamlı bilgi almanın doğru soruları sormaktan çok daha fazla şey içeren bir beceri olduğunu göstermektedir. Değerlendirmeler özellikle zorlayıcı olabilir. Çünkü insanların çoğu cinsel davranışlarından bahsederken rahat değillerdir. Hastalar cinsel kaygılarından bahsederken çoğunlukla gergin olurlar. Rahatlamış ve desteklenmiş hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Ayrıca birçok bireyin hangi cinsel temasın kabul edilebilir ya da edilemez olduğuna dair güçlü inançları bulunabilir. Ve cinsel terapistin görüşleri kendi görüşleriyle uyuşmazsa gücenebilirler. Değerlendirme hasta için uygun bir girişle başlamalıdır. Bu süre boyunca değerlendirme yapısı ve içeriği özetlenmeli ve bu her iki partnerin de birlikte bulunduğu bir zamanda yapılmalıdır. Şöyle bir giriş yapılması uygundur. Bugün bu ilk görüşmede biraz bilgi almak ve sizi buraya getiren erken boşalma hastalığının nedenselliğine dair bir kavrayış edinmek istiyorum. Soruları yanıtlamak için kısa bir süreliğine sizinle çift olarak beraber konuşmayı yardım edici buluyorum. Fakat sonra her birinizle ayrı ayrı zaman geçirebilmeyi isterim. Bu nedenle bu oturumda birinizle yalnız konuşacağım, sonra bir sonraki oturumumuzda diğerinizle konuşacağım. Kiminle başlayacağım fark etmez, bu size bağlı. Ama en iyisi iş hayatında en meşgul alanınızla başlamak. Birinizle konuşurken diğeriniz bazı anketleri doldurabilir. Tanıştıktan ve bireysel olarak konuştuktan sonra tıbbi bir incelemeden geçmenizi öneriyorum. Böylece daha yeterli bir ilerleme kaydetmek için ihtiyacımız olan bütün bilgiyi toplayabiliriz. Üçüncü buluşmamızda hep beraber olabiliriz ve size durumunuz hakkındaki düşüncelerimi özetlerim. Bu arada erken boşalmanıza neden olduğunu düşündüğüm etmenlerin yanı sıra onun sürmesine yol açabilecek etmenleri de açıklamaya çalışacağım. Eğer uygun olursa size yardım etmek için önemli etmenleri hedefleyen bir tedavi planı çizeceğim. İşte terapi süreci bu şekildedir. Bunu 1-2 hafta içerisinde tamamlayacağımızı sanıyorum. Ara vermeden ve birinizle konuşmaya başlamadan önce herhangi bir sorunuz ya da bahsetmek istediğiniz bir konu var mı? Cinsel terapist hastaya güven vermeli ve ne kadar rahat olduğunu göstermelidir. Ayrıca çifte cinsel sıkıntıların üstesinden gelmek için her iki partnerin de işbirliği yapması gerektiği iletilmelidir. Bunu özellikle söylemek gerekir. Çünkü çift genellikle şuna inanır. Cinsel problemlerin suçlusu bir kişidir ve terapistin rolü suçluyu, yani hasta olanı saptayıp iyileştirmektir. Bu yanlış inanışın üstesinden geldikten sonra doğru bilgileri toplamak için çiftin her biriyle ayrı ayrı görüşmek önemlidir. Aksi takdirde zaman boşa harcanabilir. Çünkü çoğu kişinin partnerlerinin yanında asla ortaya çıkmaması gereken gizli hikayeleri, korkular, homoseksüel ilgiler vardır. Oysa bu bilgi bir vaka taslağı geliştirebilmek ve terapi programını planlayabilmek için hayati önem taşıyabilir. Girişteki açıklamalardan sonra partnerler terapi süreciyle ilgili soruları varsa sormaları için teşvik edilirler. İlk oturumda kalan zaman bir partnerle görüşme yapılarak geçirilir. Bu zaman boyunca diğer partnerden bir dizi kendini bildirim ölçeği doldurması istenir. Bazen özellikle zaman sınırlılığı ölçekleri muayenehanede doldurmalarına engel teşkil ediyorsa, partnerlerin ölçekleri eve götürmelerine ve orada tamamlamalarına izin verilebilir. Ancak ölçekler bağımsız bir şekilde partnerle paylaşmadan doldurulmalıdır. İkinci oturum, önceki oturumda yalnız görüşülen partner ölçekleri doldururken diğer partnerle yalnız görüşme yapmak için kullanılır. Üçüncü oturum, çiftin etkileşimini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu oturum boyunca partnerlerin birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları ve etkileştikleri gözlemlenmelidir. Bu zaman boyunca iletişimdeki problemler ve güçler kolaylıkla ortaya çıkar. Çiftin ne kadar özenli, düşmanca, dürüst ve benzeri olduğu görünür. Bir partnerin diğerine ne kadar güvendiğini belirlemek oldukça önemlidir. Bu çift oturumu ve önceki bireysel oturumlar esnasındaki açıklama miktarlarını karşılaştırarak yapılmaya çalışılmalıdır. Üçüncü oturum ayrıca vakanın bir başlangıç formülasyonunu sunmak ve terapi planının bir taslağını sağlamak için de tertip edilir. Değerlendirme görüşmelerinde çok sayıda hastamız bize daha önce cinsel problemlerini hekimlerine ya da terapistlerine bahsettiklerini, fakat utanç duygusuyla ve ilgi eksikliğiyle karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak hastalar kaygılarını giderememişlerdir. Çünkü konunun önemine karşın bir hastanın cinsel kaygılarına nasıl yaklaşılacağını hekimlerin ve terapistlerin hepsi bilmeyebilir. Örneğin 60 yaşında bir erkek hastam, hekimine birdenbire ortaya çıkan erken boşalmasından bahsetmeye çalıştığını anlattı. Ne yazık ki hekim hastamıza problemi hakkında bilgi vermekten kaçınmış ve sonra erken boşalmadan sadece diğer problem olarak söz etmiştir. Hastamız hekimin konuyla ilgili rahatsızlığının farkına varmış ve probleminden bir daha söz etmemiştir. Daha sonra durumu bana şöyle anlattı. Doktorum seks sözcüğünü söylerken bile o kadar utanmıştı ki soruyu sorduktan sonra kendimi garip hissetmeme neden olmuştu. GSET'in güncel bir çalışması cinsel işlev bozukluklarının sıklıkla pratisyen hekimler tarafından ihmal edildiğini ortaya çıkarmıştır. Birinci basamak sağlık hizmeti alan hastaları inceleyen GSET, hastaların %50'sinin cinsel sorunlarını doktorla tartışılabilecek uygun bir konu olarak düşündüklerini göstermiş ve erkeklerin %70'inin ve kadınların %80'inin bir cinsel işlev bozukluğu bulunduğunu bildirmiştir. Hastaların cinsel problemlerin önemini bilmelerine ve kaygı yaşamalarına karşın daha sonraki bir tarama cinsel problemlerin pratisyen hekimlerin sadece %10'u tarafından önemli bir konu olarak algılandığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca hekimin hastanın cinsel kaygılarına yönelik uygun olmayan tepkisinden daha zarar verici bir durum ise tam bir değerlendirme yapmadan klişeleşmiş tavsiyeler vermesidir. Hatta ülkemizde sıklıkla gördüğümüz bir başka sıkıntılı durumda, bazı hekimlerin erkek hastalara eşleriyle sorunları olursa başka bir cinsel partner aramalarını söylemeleridir. Bu yanlış ve etik dışı öneriye başka cinsel problemlerin yanı sıra potansiyel ilişki problemleri ve hatta boşanmayla biten yasal problemler yaratma olasılığından dolayı bir an önce son verilmelidir. Çünkü hekimler tanrı değildir ve kimsenin adına karar vermemelidirler. Genelde kadınlar değerlendirme görüşmelerinde erkeklerden daha fazla açıklamada bulunurlar. Yine de hem kadınlar hem de erkekler cinsel duygularını, fantezilerini ve acılarını açıklamakta zorlanırlar. Çünkü cinsel sırlar en tehdit edici sırlardır. Acı verdiği gibi açıklaması da zordur. Bu nedenle cinsel terapist hastalarından cinsel yaşamları hakkında bilgi vermelerini istediğinde, onlardan en derin ve bazıları için en karanlık sırlarını açıklamalarını istediğini hep aklında tutmalıdır. Hasta anlatacaklarını belki de hiç kimseyle, eşiyle ya da en yakın sırdaşıyla bile paylaşmamıştır. Ancak sırlarını anlatması, onları açığa çıkarması, kendiyle ve ilişkisiyle ilgili olumlu gelişmelere ve tedavide başarıya yol açabilir. Son yıllarda popüler kültürün cinsel mesajlar ve iletişimlerle, müzik videoları, AIDS'ten korunma mesajları, internet sohbet siteleri, Levitra ve Viagra gibi ürünlerin reklamları dolu olduğu bir zamanda, cinsel kaygılar artan bir şekilde normalleştirilmekte ve yasallaştırılmaktadır. Popüler kültürdeki bu geçici moda hastaların cinsel şikayetleri için hekimlere ve terapistlere başvurma olasılıklarının artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu nedenle ruh sağlığı profesyonellerinin bu kaygılarla baş etmede ve başka ek problemler yaratmamada becerikli olmaları çok önemlidir. Değerlendirme oturumları. Hastanın ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için etkili bir klinik görüşmenin önemli bileşenleri şunlardır. Görüşmeden önce varsayımlarda bulunmak, görüşme için hedefler belirlemek, görüşme boyunca sürece dahil olmak ve görüşme esnasında özgül bir yapı ve içeriği takip etmek. Erken boşalmayı kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için en az 3 oturum yapmak gerekebilir. Birinci ve ikinci oturumlar, varsayımlar, hipotezler. Varsayımlar bir cinsel terapistin boşa zaman ve harcamadan en doğru bilgiyi elde etmek için yaptığı hipotezlerdir. Bu nedenle başlangıçta hastanın sözel anlama düzeyinin düşük olduğunu varsaymak ve hastaya daha açık ve somut bir dil kullanmak önemlidir. Açıkçası bir klinisyen hastası hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu varsayımlar da gelişecektir. Değerlendirmede olduğu gibi terapide de bir dizi hipotezle başlamak yararlı olur. Bu hipotezler yeterli ve etkili bir ilerlemeyi kolaylaştırmak için yapılan öğrenilmiş tahminlerdir, yani varsayımlardır. Cinsel terapistleri yaygın problemlere hazırlayabilen bazı yardım edici hipotezler aşağıda belirtilmiştir. Hastalar erken boşalmadan ve ona eşlik eden ve diğer cinsel konulardan bahsederken utanacak ve zorluk çekeceklerdir. Hastalar tıbbi olarak doğru olan terminolojiyi anlamayacaklardır. Hastalar erken boşalma hakkında yanlış bilgilendirilmişlerdir. Hastalar krizde ve belki de bunalımın eşiğindedirler. Hastalar birbirlerine karşı açık olamayacak ve erken boşalmadan özgürce bahsedemeyeceklerdir. Başarının işareti olarak performansa odaklanan hastanın dar bir cinsellik tanımı vardır. Hastanın erkeksi ve kadınsı seks rollerine ilişkin kalıp yargısal görüşleri vardır. Bu görüşler yeni bilgilerin içselleştirilmesiyle çelişecektir. Hasta cinsel uyarılmaya yardımcı olan bileşenleri anlamayacaktır. Hastanın cinsel etkileşimlere ilişkin bir kaçınma örüntüsü vardır. Sonuç olarak terapiyi istemeden de olsa sabote edebilir, direnç gösterebilir. Bu hipotezleri önceden yapan cinsel terapist, terapötik süreçte potansiyel tuzaklara karşı hazır olabilir ve başarı şansını arttırabilir. Bazı cinsel terapistler hipotez kurmayı uygun bulmayabilirler. Çünkü bu durum onlar için hastalarımızın terapiye beraberlerinde getirdiklerini dinlememe anlamına gelebilir. Bu bahsedilmesi gereken önemli bir noktadır. Hipotez kurmada çok ileriye gidilirse buna dikkat edilmesi gerekir. Elbette hipotezlerin doğru olmadığı kanıtlanırsa cinsel terapistin bunu yaklaşımına uyarlaması gerekir. Ayrıca hipotezler bazen öyle bir şekilde sıralanabilir ki çoğu vakada yanlış bir hipotez terapötik bir kazanıma işaret ediyor olabilir. Yaygın bir yanlış anlamaya verilebilecek örnek olarak erkeklerin penislerini sertleşince veya uyarıldıklarında penis ucundan gelen şeffaf sıvıyı boşalma olarak değerlendirmeleridir. Çoğu erkek bu sıvıyı meniyle karıştırmakta, boşaldığını zannederek çok erken boşalıyorum diye hekime başvurabilir. Oysa ki bu sıvı erkeğin meniyi dışarı atmayı kolaylaştırmak için üretra adını verdiğimiz penisin içinde bulunan borucuğun kayganlaştırılması için salgılanan bir sıvıdır. Hatta bazı hekimlerin de bu sıvıyı meniyle karıştırdıklarını düşünürsek bu yanlış anlaşılmanın yaygın olduğunu ve düşük eğitimli insanlara özgü olmadığını görebiliriz. Çoğu erkeğin uyarılma devam ederse gelen bu şeffaf sıvının ardından meninin gelmesine dayanan mantıksal tutarsızlığı görmemeleri ilginçtir. Hedefler. Hedefler her oturumdan önce değerlendirme prosedürüne odaklanmak için istenen edinimlerdir. Bazen hedefler hastanın ihtiyaçlarını gidermek için öğrenilen bilgilere uygun hale getirilmelidir. Yine de hedeflere bağlı kalmak yan yollara sapmayı minimize ederek terapiyi daha yeterli kılmaya yardımcı olacaktır. Cinsel terapinin temel hedefi. Karşılıklı cinsel rahatlık ve doyum yaratmak ya da çiftin cinsel sorunlarını onarmalarına yardımcı olmaktır. Daha sonuca yönelik hedefler kapsamlı bir değerlendirme tamamlandıktan sonra kurulmalıdır. Hastalar genellikle terapiye oldukça net hedeflerle girerler. Fakat değerlendirme oturumlarından sonra yeni hedeflerin kurulması gerektiğini görürler. Örneğin şiddetli iletişim problemlerine sahip bir çift terapiye kadın partnerin koital orgazm olabilmesi hedefiyle başvurabilmektedir. Çift tarafından koyulan bu hedefe partnerler arasındaki öfkeli çatışma devam ettikçe ulaşılması olası değildir. Cinsel terapistin görevi çiftin psikolojik etmenleri ve doyumsal uyarılmaya ve cinsel zevke yol açan mekanik etmenleri anlamasına yardımcı olmaktır. Böyle yaparak yeni hedefler belirlenebilir. Yeni hedefler çiftin net hedeflerine ulaşabilmeleri için öncelikle hazırlayıcı hedefler üzerine çalışmaları gerektiğini anladıklarında ortaya atılmalıdır. Bununla birlikte bu hazırlayıcı hedefleri başarmanın rahatsızlığa yol açabileceğini anlamaları da önemlidir. Hastaların bu hazırlayıcı hedeflerini basamak taşları ya da bir temel inşası olarak adlandırmak gerekir. Son ve çok önemli bir nokta, hedeflerin çiftle açık bir şekilde konuşulması gerektiğidir. Cinsel terapistin performans anksiyetesini artıran hedefler kurmamaya dikkat etmesi gerekir. Örneğin ereksiyon istikrarının artması, orgazma ulaşma ya da boşalmayı kontrol etme gibi hedefler, özellikle performans anksiyetesi tepkiyi ketliyorsa problemi gerçekten şiddetlendirebilir. Eğer performansa ilişkili bu tarz olumsuz sonuçlar meydana gelirse, bu durum karşılıklı hazzın artması hedefine ikincil olan gelişmeler olarak görülmelidir. İlk oturum için hazırlanabilecek bazı hedeflere örnekler aşağıda belirtilmiştir. Rapor hazırlamak, erken boşalmanın genel bir tanımını yapmak, esaslı bir psikososyal geçmiş elde etmek, diğer yaşam kaynaklarını ve güncel stres faktörlerini açıklamak, cinsel terapi için uygun bir zaman olup olmadığını belirlemek. Son bahsedilen hedef bağlamında en doğrusunu yapmak için kesin bir kurallar silsilesi yoktur. Bundan dolayı bir cinsel terapist erken boşalma üzerine çalışmanın ne zaman bir hastaya, çifte yarar sağlayacağını ancak bol vaka analizi yaparak belirleyebilir. Elbette eğer partnerlerden biri bunalımda veya aşırı kaygılıysa ya da büyük miktarlarda öfke varsa o halde öncelikle erken boşalmayı yaratan konulara bakmak daha uygun olacaktır. Bazı vakalarda erken boşalmanın diğer problemlerin yanında bir anlamı olmayabilir. Bunun yanında etkili bir değerlendirme için partnerler ve cinsel terapist arasında uyumlu bir ortaklık kurulması gerektirir. Benzer şekilde erken boşalmayla etkili bir şekilde yüzleşmeden önce partnerler arasındaki iletişim bozukluklarını ele almak gerekmektedir. Süreç. Süreç hasta ile terapist arasındaki etkileşimi tanımlayan terimdir. Bu etkileşim değerlendirmeyi kolaylaştırabilir ya da engelleyebilir. Süreç terimini kullandığımızda fiziksel ortam, terapistin görünüşü ve sunumunun yanı sıra süreç teriminin daha genel anlamını da kastediyoruz. Birçok terapistin erken boşalmayla ve ona eşlik eden diğer cinsel sorunlarla uğraşırken kendini rahatsız hissettiği aşikardır. Arkadaşça ve kabul edici olma girişimleri boyunca bazen şok ve utanma duyguları gösterebilirler. Bu olumsuz duyguların yanlış yönetimi sıkıntı verici olabilir ve etkili terapi için bir engel oluşturabilir. Eğer bir terapistin duyguları doğru bir şekilde yönetilemiyorsa, terapist cinsel problemlerle uğraşmamalıdır. Çünkü hastalar utanma ya da yetersizliğin farkına kolayca varırlar. Terapi esnasında birçok kişiler arası ve etkileşimsel süreçler yaşanabilir. Bunlar planlı terapi programının bir parçası olmasalar da terapinin başarısı için kritik olabilir. Cinsel terapistin görünümü, muayenehanesinin ya da ofisinin görünümü ve eğitimsel referansları gibi etmenler bir hasta için önemli olabilir. Hastanın bilgi isteklerine karşı duyarlı olmak ve telefonla aradığında ona çabucak geri dönmek de olumlu bir yakınlaşmayı kolaylaştırabilir. Bu etmenler bütün terapotik etkileşimlerinde bulunur ve cinsel terapiye özel bir konu değildir. Cinsel terapi kendi özel süreç konularını beraberinde getirir. Hassas ve potansiyel olarak çekinilebilecek materyallerden bahsetmek özel duyarlılık gerektirir. Bir hastanın şöyle bir ifadesiyle sıklıkla karşılaşılır: "Bundan daha önce hiç kimseye bahsetmemiştim." Bu tarz bilgilere cinsel terapistin tepkisi sonraki açıklamalar için cesaret verici ya da cesaret kırıcı olabilir. Hatta şunu söyleyen hastalarımız olmuştur: "Bunu doktoruma anlatmaya çalıştım fakat o kadar rahatsız olmuş gibi görünüyordu ki bahsedemedim." Cinsel terapist hastasına cinsel konulardan konuşmanın zorluğundan bahsederek cinsel problemlerle baş etmede deneyimli olduğu konusunda model olmalı ve güvence vermelidir. Hasta oldukça garip gelen bir bilgi ya da davranış bildirdiğinde dahi cinsel terapist dengeli ve sakin kalarak hastanın diğer açıklamalarını cesaretlendirmelidir. Terapist hasta duygularının gelişimlerine de dikkat edilmelidir. Cinsel terapistle cinsel konular hakkındaki ilk konuşmaların hastada fantazi kurmaya ve cinsel çekime yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Cinsel terapist, terapi sürecinin potansiyel çekici doğasına karşı uyanık olmalı ve terapist-hasta ilişkisini kişiselleştirmekten kaçınmalıdır. Hastanın çekici bir biçimde davrandığından şüphe ederse terapide bu meseleyi ele almalıdır. Ancak cinsel terapist hastasına karşı çekim hissederse ya da çekici bir biçimde davrandığını fark ederse acilen bir meslektaşına danışmalı, problemin büyüklüğünü değerlendirmesini ve bu karşı aktarımla mücadele etmek için bir strateji kurmada yardım etmesini istemelidir. Meslektaşı cinsel terapisti bu konuyu hastasıyla konuşması ya da hastasını başka bir cinsel terapiste yönlendirmesi konusunda cesaretlendirebilir. Şuna bir açıklık getirmek istiyoruz ki bizim perspektifimizden hasta ve terapist arasındaki cinsel yakınlaşma kabul edilemez ve herhangi bir koşul dahilinde haklı gösterilemez. Ayrıca cinsel terapist heteroseksüel çiftlerle yalnız çalışıyorsa taraf tutuyor gibi görünmekten kaçınmalıdır. Bir çift genellikle terapistin aynı cinsiyetten hastanın tarafında olduğunu varsayar. Bu mesele terapinin başında ele alınmalıdır ve bu varsayımlara karşı durulmalıdır. Cinsel terapist hemen her oturumda her iki partnerin de bireysel olarak çalışmasını gerektiren sorunların yanı sıra birlikte çalışmalarını gerektiren sorunları da tekrarlamaya ve tanımlamaya çalışmalıdır. Bu stratejiyle partnerlerin her biri değişim odağının yalnızca kendisi olmayacağını düşünecektir. Terapist ve hastalar arasındaki yaş, cinsiyet veya etnik köken farklılıkları, terapist ve hasta arasındaki erotik çekimler ya da kişiler arası iticilik, değerlendirmeyi ve devamında terapiyi de sabote edebilen süreçlerdir. Erotik çekimler dışında hasta ve terapist arasındaki diğer etmenler, değerlendirme sürecinde açıkça ele alınmalıdır. Örneğin genç bir bayan terapist sertleşme bozukluğuyla birlikte başlayan erken boşalma sıkıntısıyla başvuran ileri yaştaki bir erkek hastanın değerlendirmesinde cinsiyet ve yaş farklılıklarından bahsetmek isteyebilir. Örnek olarak şu şekilde konuşabilir: Ertuğrul Bey, buraya erken boşalma için görüşmek ve yardım almak için geldiniz. Merak ediyorum, genç bir bayan terapistle böyle meseleleri konuşmak, kendinizi rahatsız hissetmenize ya da konuşurken engellenmenize yol açıyor olabilir mi? Çoğu insan için cinsel meseleleri bir yabancıyla konuşmak zordur. Merak ediyorum, siz benimle konuşurken bir problem hissediyor musunuz? Cinsel terapist bu konudan bahsederken boşalma sürecinden bahsetme bağlamında normal miktarlarda bir rahatsızlık ve utancın bulunmasının doğal olduğunu kabul etmelidir. Ayrıca hastasından sıkıntısını değerlendirmesini ve terapi sürecine direnç gösterip göstermediğini dürüstçe ifade etmesini istemelidir. Son olarak cinsel terapist yaş ve cinsiyet konularından bahsederek kendisini duyarlı ve anlayışlı bir terapist olarak sunmuş olacaktır. Eğer hasta kabul edilemeyecek düzeyde bir rahatsızlık ifade ederse, cinsel terapist hastasını daha iyi hizmet verebilecek başka bir terapiste yönlendirmelidir. Hastayı başka birine yönlendirmeyi gerektiren başka durumlar da olabilir. Örneğin bayan bir cinsel terapistin erken boşalması olan bir hastaya yardım etmek için teknik uzmanlık ya da yaşam deneyimi eksikliğinin bulunduğu bir durum var olabilir. Bazı klinisyenler gay ya da biseksüel hastalarla çalışırken rahat ya da hazır olmayabilirler. Diğer taraftan genç bir bayan terapist yeni bir ilişkinin eşiğindeki boşanmış bir erkeğin ilk eşine karşı devam eden bağlılığının üstesinden gelmeye çalışırken karşılaştığı meydan okumaları ve zorlukları tam olarak takdir edemeyebilir. Bazı zamanlarda ise en uygunu terapist ile hastanın cinsiyetlerinin ayrı olması olabilir. Böyle koşullar altında etik olarak alınabilecek en doğru karar hastayı ihtiyaçlarına daha iyi uyan bir başka terapiste yönlendirmektir. Son olarak bazı durumlarda bayan cinsel terapist hastasına karşı güçlü bir çekim ya da olumsuz duygular hissedebilir. Bu nadir görülen bir durumdur. Böyle vakalarda cinsel terapistin hastasına duygularını açıklamamasını tavsiye ediyoruz. Bunun yerine başka bir terapiste yönlendirme seçeneğini değerlendirmelidir. Terapistlerin böyle durumlarla baş etmek için kendi yöntemleri bulunmaktadır. Fakat genel olarak hastaya başka bir terapistin ona daha iyi hizmet edeceği kanısında olduğunu söylemek zor olsa da bazen bir mecburiyet olabilir. Yapı ve içerik. Yapı ve içerik sorulmak için sorular hazırlanmasına ve göreceli olarak gizlenen alanlara işaret etmektedir. Genelde bir cinsel terapistin hastanın kaygılarını keşfetmesi hastanın yararınadır. Böylece iyi bir ilişki kurmak için geçirilen birkaç oturum çoğu vaka için güven ilişkisi kurmanın ilk adımlarıdır. Bu sayede hastanın geçmişi ve özellikle cinsel uyumuyla ilişkili olan kaygılar hakkında genel bir kanı edinmek mümkün olabilir. Burada sağlanan taslak yalnızca bir rehberdir. Yani komutlar körlemesine takip edilmemeli, klinik durumlara bağlı olarak değiştirilebilmelidir. Her hasta için soruların sabit bir düzenini takip etmesine gerek yoktur. Erken boşalma hakkında konuşulmaya başlanmadan önce sıklıkla bakılması gereken bazı kriz sorunları bulunur. Bunlar görüşme yapısının ve içeriğinin her hasta için bireyselleştirilmesine dair ihtiyacın kabulüyle birlikte kullanışlı bir başlangıç ya da kullanım için varsayılan doğru bir yapı olabilir. Cinsel terapide bir sonraki aşamada ele alınan şey terapinin kendisinin yapı ve içeriğidir. Terapi değerlendirme ile başlar. İlişki sorunları ilerlemeyi engelleyecek büyüklükte ise bunlara ilk başta müdahale edilmelidir. Eğer ilişki sorunları yıkıcı ya da engelleyici değilse cinsel terapi başlayabilir. Bize göre terapi 3 aşamalı olarak yorumlanabilir. 1. aşama. Genellikle aşağıdaki hedeflerin bazılarına ya da tamamına odaklanır. Bilgi edinilmesi, cinsel farklılıkların görüşülmesi, istenilen cinsel davranışların ve cinsel yaklaşımların tanımlanması ve performans anksiyetesi bulunup bulunmadığını saptanması. Çiftin ya da bireyin sorunlarının boyutlarına bağlı olarak bu ilk terapi aşaması bir ila birkaç oturumu kapsayabilir. Temel olarak 1. aşama odaklanılan bir cinsel terapi yaklaşımıyla ilerlemek için uygun bilgi, hedefler ve motivasyonu sağlamaya odaklanır. 2. aşama. 1. aşama esnasında tanımlanan daha net hedefler üzerine aktif olarak çalışmayı içerir. Bu örneğin performans anksiyetesini azaltmak için yeni yaklaşımlar ve davranışlar uygulamayı, uyarılmayı artırmak için fantezi denemeyi ve yanlış anlamaları azaltmak ve cinsel istekleri göstermek için iletişim pratiği yapmayı içerebilir. Gerçek dışı inançları düzeltmek için bilişsel yaklaşımlar da bu aşama esnasında yer alır. 3. aşama. Tedavi sürecini ve sonuçlarını gözden geçirmeyi, kazançları pekiştirmek ve başarma duygusunu sağlamak ve tedavi genelleştirmesi ve nüksetmeden kaçınma için plan yapmayı içerir. 3. aşamaya 2. aşamanın programları başarılıymış gibi göründüğü ve minimal düzeyde terapist rehberliğinde kendi başına devam edebilme sürecine girildiğinde başlanmalıdır. Bu aşamaya cinsel problemin nasıl geliştiğini, terapinin başında çift ya da bireyin neler yaşadığını, hangi hedeflerin kurulduğunu ve hangi hedeflerde başarıya ulaşıldığını özetleyerek başlanmalıdır. Sonra gelecekte sakınılması gereken tuzaklardan, bunlar problemlerin nüksetmesine yol açabilir, bahsedilmeli ve bu problemlerle baş etme stratejisi özetlenmelidir. Tehdit edici olmayan yaş, evlilik durumu, evde kimlerle birlikte yaşadığı, mesleği, eğitim durumu, adres, telefon numarası gibi demografik bilgilerle konuşmaya başlamakta fayda vardır. Bugün sizi buraya ne getirdi? Açık uçlu sorusuyla devam edilmelidir. Hastanın erken boşalmanın ve kendi özel güçlüğünden bahsederken ne ölçüde özgür ve rahat olduğuna dikkat edilmelidir. Hastanın bildirimlerini hedef üzerinde tutmak için irdeleyici ve konuyla ilgili sorular sorulması gerekir. Cinsel problemin kapsamı hakkında genel bir izlenim edindikten sonra ayrıntılı bir kronolojik geçmişe ağırlık verilmelidir. Psikoseksüel ve psikososyal geçmiş hakkında bilgi toplanmalıdır. Çocukluk. Hastanın çocukluğundaki aile yapısı ve deneyimleri hakkında sorular sorulmalıdır. Ayrıca sosyal statü, cinsel istismar ya da ihmal, ilk cinsel deneyim, üzücü ya da hoş, ebeveynlerin ilişkisi, alkol ve madde kötüye kullanımı, cinsellik hakkında mesajlar ve potansiyel olarak ilişkili görünen diğer bilgiler hakkında da sorular sorulmalıdır. Cinsel istismar ya da travma hakkında soru sorarken bu alanda uzman olan Becker, 1989, tavsiyelerini takip etmenizi öneririm. Becker, hastalara istenmeyen cinsel eylemlere hiç maruz kalıp kalmadıklarını sormayı tavsiye etmektedir. İstenmeyen sözcüğünün kullanımı, hastaların tecavüz ya da istismar olarak sorulduğunda anlatmayacakları deneyimleri bildirmelerine izin verir. Bu bağlamda birçok erkeğin maruz kaldıkları cinsel şiddeti anlatmakta gönülsüz olduklarından bahsetmekte fayda vardır. Ayrıca cinsel terapist, hayali travma deneyimlerinin önemi hakkında da uyanık olmalıdır. Çünkü çocuk cinsel istismarı başta erken boşalma olmak üzere yetişkinlikteki birçok cinsel sorunun önemli bir nedenidir. Bu bağlamda cinsel istismar geçmişinin sağlıklı ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir. Ergenlik. Yaşıt ilişkileri, benlik saygısı, beden imgesi, bir kızla çıkma, cinsel deneyimler, hem homoseksüel hem de heteroseksüel, gece ilk defa rüyada boşalma, okulda başarı ve başarısızlık, madde kullanımı ve potansiyel olarak ilişkili görünen diğer bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi alınmalıdır. İstenmeyen cinsel deneyimler tekrar tekrar sorulmalı ve değerlendirilmelidir. Özellikle ergenlik dönemindeki erkeklerin akranlarıyla aynı ortamda toplu mastürbasyon yapmaları, birbirlerine sürtünerek boşalmaları veya birbirlerine oral seks ya da elle mastürbasyon yapmaları sık görülen durumlardır. Bu hatıraların bilinç dışı ya da bilinçli yaşattığı suçluluk duyguları ve ardından gelen bedel ödeme düşünceleri erken boşalmanın ardında yatan önemli geçmiş olaylar olabilir. Yetişkinlik. 20 yaşından sonraki anlamlı ilişkiler ve olaylar hakkında soru sorun. Soruların benlik saygısı, evlilik ilişkisi, geçmişi, cinsel deneyimler vesaire hakkında olmasına özen gösterin. İstenmeyen cinsel deneyimleri yine kontrol edin. Mevcut olabilecek olağan dışı cinsel deneyimlerin yanı sıra psikolojik geçmiş ve tedavi hakkında da bilgi alınmasında fayda vardır. On altıncı ayrımın sonu. Sayfa 150.